Kalbim benim has odam. Mehmet Akif İnan. Bir şair, bir düşünür, bir eylem adamı. Hazırlayan Özkan Ozan, Yağmur Nazik. Senaryo Şirin Sümer, Özkan Ozan. Seslendiren Osman Orkun Kara. Müzik Bora Ateş Yakan. Kurgu Ahmet Osan, Melda Alpay, Sertaç Çokoy.
Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
Babam olduğu için değil de başka bir kişi olarak değerlendirdiğimde gerçekten onun gibi bir insana rastlamadım.
Köklü bir tarihin, köklü bir düşüncenin, fikrin soylu bir insan prototipidir.
Akif İnan sırf benim için değil, bir nesil için büyük bir ağabeydi.
Yiğit bir adamdı, ağa adamdı, bonkör adamdı.
Allah'ın sır hazinesi arşın altındadır ve anahtarı şairin diline verilmiştir. Hazreti Muhammed.
Kanımın nehriyle cetvellediğim bu toprak, söyleyin neden çorak? En kara putların saldırısında yurdumun ki anı ay gibi aktır. Anamı sorarsan büyük doğdur, batı ki sırtımda paslı bıçaktır.
Ben Mehmet Akif İnan, Urfalı bir şairim. 1940 yılında İbrahim Peygamber'e serin olan topraklarda Balıklı Göl Mahallesi'nde doğdum. Oldukça sağlıklı ve gürbüz bir çocukmuşum. Fakat sonraları, yani birkaç yaşımdan sonra birçok hastalıklar, kazalar geçiriyorum. Benden bir yaş küçük olan kardeşim Ali, ilk ve ortaokul yıllarımda benden daha iriydi. Zaten okula da onunla birlikte başladık. O benden daha da çalışkandı. Zaten ben hiçbir zaman öyle ahım şahım bir öğrenci olmadım.
Bizim aile 4 erkek, 2 kız kardeştik biz. Ailenin en büyüğü rahmetli Akif abim tabii. En küçüğü de ben.
Babam Hacı Müslim Efendi'dir. Kendi halinde bir memur, vakarlı ve otoriter, aydınlık bir beyin. Ondan öğrendim kitaplarla dost olmayı.
Babam devamlı, o zaman gazetelere abone olma vardı. Devamlı gazeteler gelirdi. Çıkan mecmualar, kitaplar, dergiler, hep bunlar bizim evimize gelirdi.
Babam rahmetli okurdu. Özellikle son dönemine kadar babam başucunda her zaman kitabı vardı. Mesela son okuduğu kitap Silsile-i Zeheb diye tabir ettiğimiz Enbiya Evliya kısalarını okurdu. Zaten Akif abimin bir şiirinde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz.
Yeni aya karşı dua ederdi. Ağlardı kesilen zeytin dalına. Ağlardı evliya kıssalarına. Saksıda taşırdı kışın baharı. Korkuyu, sevinci yayan gözleri, kitaba gözlüktü derin gözleri. Anamın en kutsal barınağıydı. Eski alfabeyi candan severdi. Toprağa dosttu, ölüme hazır. Taşırdı soyunu gövdesi gibi. Bir destan büyüttü namustan, aşktan, midenin harama düşmanlığından.
Babam da şiiri severdi. Hatta yazmış olduğunu da biliyorum. Bütün safahat onun elinden geçmiştir. Bütün Mehmet Akif'in şiirleri. Onu sevdiği için de herhalde abime Mehmet Akif ismini vermiştir.
Akşam özellikle eve geldikten sonra, yemek yenildikten sonra hepimiz, ben en küçükleri benim, en büyük abim aynı sofrada oturur. Hikayeler anlatılırdı evde. Ve o hikayelerden ben o küçücük beynimle kendime bir pay, rahmetli Akif abim ona göre, kendisine göre bir pay, bir değerlendirme. Diğer kız kardeşlerim ona göre bir değerlendirme yapar. Herkes adeta o sohbeti anlardı.
Annem Şakire Hanım Maraş asilzadesi. Eğitimli, şiire düşkün ve tam bir Anadolu kadını.
Adeta evlatlar üzerine kol kanat germiş. Onları her türlü gücünü yetebildiği ölçüde tehlikeden koruyan bir Anadolu anası.
Mesela annem çok güzel bir Fransızcası vardı. Hem bu eski yazı okuma ve babamda da ikisinde. Hep çoğu zaman mektuplaştıklarında onu görürdük. Dolayısıyla bir eski yazıya karşı abimin daha önceden yetişmişliği vardı.
Annesine çok çok saygı duyan bir insandı. Babaannem Maraşlıydı. Maraş'ın işte bazı yemeklerini, geleneklerini, göreneklerini babam anlatırdı, hoşuna giderdi.
Lise son sınıfa kadar Urfa'da okudum. Düşüncelerimi inşa etmemde ve şiirlerimi yazmamda Urfa'nın payı çok yüksektir.
Urfa'da o sırada çok yaygın bir divan edebiyatı, şiir geleneği var. Sıra geceleri vardır malum. Oralarda divan edebiyatının şairlerinden, Fuzuli'den, Baki'den ve diğerlerinden şiirler okunuyor.
Urfa'nın kendine ait bir ruhu var, bir özelliği var. Bir tarafta peygamberler şehri, yani Hazreti İbrahim ile ilgili odaklı bir şehir, antik dönem şehri. Bunun yanında bir de Bağdat Ekolü diye bizim nitelendirdiğimiz, Bağdat Ekolü üzerinden Anadolu'ya doğru Balkanlara kadar uzanan o hattın merkezinde o durması. Burada özellikle şiir gündelik hayatta çok doğal bir biçimde yaşanıyor.
Bir Urfalı için divan edebiyatı su gibi, ekmek gibi, peynir gibi her gün temasta olduğu bir olgu.
Urfa'da çok böyle divan edebiyatına vakıf üstadlarla, hocalarla düşüp kalkmıştı. Oradan gelen bir hepimizi aşan ilgisi ve anlayışı vardı. Biz Akif İnan kadar divan edebiyatını doğrusu anlayamazdık.
Çocukluğumda ve delikanlılığımda oldukça duygusal, içe dönük ve romantik birisiydim. Biraz da inatçılığım vardı. Bir hayli de kavgacıydım. İşte o anlardan birinde hayatım çok değişti. Öğretmenimle tartıştığım için lise son sınıfı Maraş'ta okumak zorunda kaldım.
Bir gün Akif bizden ayrılmak zorunda kaldı. Hamido diye, Hamit Baykal diye bir öğretmenimiz vardı. Çok sertti. Hamido tokat atmak isterken Akif kolunu yakalamış, bükmüş ve tokatı attırmamış.
Bu tartışma neticesi büyümesin diye özellikle rahmetli babamın da fikri alınarak, okul müdürünün ve abimin de fikri alınarak hem annemin memleketi olan, dayılarımın memleketi olan Maraş'a gitmesine aile ve okul karar veriyor.
Bu insanlar dev midir, yatak görmemiş gövde midir?
Maraş'ta yol arkadaşlarımı buldum. Nuri abi, Cahit, Erdem, Rasim, Alaaddin.
Maraş Lisesi'ne gitmesinin hem kişiler olarak bizim açımızdan hem de bana kalırsa ülke açısından, ülkemiz açısından çok büyük yararı oldu. Çünkü Maraş'a gidince orada edebiyata meraklı ve hatta Duvar Gazetesi gibi bir takım uğraşları da olan bir grupla karşılaşmış.
Ben lisedeyken gerçekleşti. Lise sanıyorum ya 3. sınıftaydım veya 2. sınıftaydım. Akif İnan da Urfa'dan naklini Maraş Lisesi'ne yaptırmıştı. Geldi, o vesileyle tanışmış olduk.
Akif'in gelişini Alaaddin bana şöyle haber verdi. Bizim sınıfa dedi Urfa'dan bir öğrenci geldi. Aruz Ezne ile şiir yazıyormuş dedi. Bu bizim için yeni bir olaydı.
O günleri yad ettiği zaman değişik mutlu bir tebessüm olurdu rahmetli abimin dudaklarında. Zamanla birbirlerini daha iyi tanıdıklarında Türkiye'ye, gençliğe, sorunlara aynı pencereden baktıklarını hissedip daha bir kenetlendiler.
Çok içten, çok samimi, birbirlerine özverili ve birbirlerinin başarılarını takdir eden, birbirlerine omuz veren, yani davalarında da birbirlerini arkalarında duran, yan yana duran insanlardı.
Biz öylesine bir kardeştik ki birimizin sıkıntısı hepimizin sıkıntısı olurdu. Birimizin sevinci hepimizin sevinci olurdu. Birimizin parası hepimizin parası olurdu. Biz birbirimizden para alıp verirken alacak borç diye alıp vermezdik.
Onları çok etkiliyor. Divan edebiyatını tamamıyla halletmiş bir durumda. Oysa onlar divan edebiyatını, eski edebiyatı seviyorlar ama daha çok güncel olan edebiyatla meşguller.
Maraş'taki arkadaş grubu yeni şiir eğilimlerine daha yatkın o dönemde. Akif İnan tabii daha klasik divan şiiri, gazeller, o tür gazeller falan yazan bir insan o dönemde. Onlara o taraflarını da besleyen bir tarafı oluyor ama onlar da ona yeni edebiyatın bazı yeni edebiyatın en son yeni atılımlarını Akif İnan'a biraz empoze etmiş oluyorlar belki. Birbirlerini etkilemiş oluyorlar bu bakımdan.
Akif'in bizim yaşımızda birinin Aruz Ezne ile şiir yazmış olması bizim için olağanüstü bir durum. Hatta yadırgatıcı bir durumdu diyebilirim.
Akif Urfalı değil. Urfa Akiflidir.
Sayın dinleyiciler, şimdi Necip Fazıl Kısakürek'ten bir şiir dinliyoruz.
Gözlerin kalbime değmeden önce İstanbul, o kuşlar acep neredeydi? Deniz ki dilimin lügat kitabı, şarkılar, kardeşim, onlar neredeydi? İçimde sürekli yağmur bulutu, ormanlar, nehirler, güller neredeydi? Bir ışık yalımı parmaklarımdır. Anamın, kızımın eli neredeydi? Ülkemin çığlığı her saat zili, nerede Orta Doğu, savaş neredeydi? Gözlerin kalbime değmeden önce acılar, gülüşler, düşler neredeydi?
Bir defasında Necip Fazıl'ın bulunduğu bir ortamda işte kim nereli muhabbeti oldu. Akif'in nereli olduğu konusuna gelince arkadaşlarımızdan birisi Akif Urfalı üstadım dedi. Üstad dedi ki, hayır bir dakika bunu dedi düzeltmemiz lazım. Akif Urfalı değil, Urfa Akiflidir dedi.
Üstada Akif hepimiz gibi ödünsüz bağlıydı. Ona inanırdı ve sapına kadar bir büyük doğucuydu.
Üstad Necip Fazıl bizim kuşağın her alandaki babasıdır. Fikirde, sanatta, politikada. Bütün birikimimizi biz üstadla devşirdik. Bu yalnız bizim kuşak için değil, Türkiye'de bizimle aynı dünya görüşünü bölüşen, her seviyede her insanın itiraf etmesi gereken bir gerçektir.
Necip Fazıl'ın birinci öğrencisi kimdir, en yakını kimdir denildiği zaman Akif İnan'dır denilecek noktaya gelmiş.
Hem Necip Fazıl'ın şiiri, fikir dünyası, fikir öfkesi ile birebir bir ilişki içerisinde, sıkı ilişki içerisinde, hem de aynı zamanda Necip Fazıl'ın yakın bir dostudur.
İnsülin kullanıyordu, şeker hastasıydı. Enjeksiyonumu sen yap dedi, iğnemi sen yap. O zaman cam enjektörler, işte teneke kaplarda kaynatıyoruz vesaire. Ben korktum, titredim. Üstad gibi bir adama iğne yapabilmek ve ben tıp fakültesi öğrencisiyim. Henüz doktor değilim. Bunu lisan-ı münasiple rahmetli Akif abime anlattım. Üstad öyle emretti dedi, yapacaksın. Ben titreyerek üstadın odasına girdim. Üstad sol kolunu açtı, çemredi. Ben söylediği ünite kadar üstada insülini yaptım ama hala korkuyorum üstattan azar işiteceğim diye. Üstad o kendisine has tavrıyla Ahmetciğim dedi. Öpücük gibi enjeksiyonu yapıyorsun. Dondum kaldım. Benim o korkum, o telaşım, o endişem bir anda sevince dönüştü, heyecana dönüştü. Bu da ancak üstada yakışır.
Bizim bir medeniyetimiz var. Yani iddia edildiği gibi bizim medeniyetimiz ölmemiştir. Yaşayan bir değerdir. Bu batıya gidişin de bizim toplumumuz açısından, milletimiz açısından bir sonu yoktur. Bizim yeniden dönüp terk ettiğimizi düşündüğümüz değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Varsayımından hareketle ortaya çıktılar. En büyük belirleyici bu anlamda işte Necip Fazıl Bey'in açtığı yolda kendilerine bir hareket imkanı buldular.
Rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın artık meydanlara çıkamadığı, salonlarda konuşamadığı bir zamanda onun o boşluğunu Akif İnan doldurmaya başladı. O il il kasaba kasaba dolaşıp konferanslarda bulundu.
Üstad defalarca telefon etmiş ve aynen şunları söylemiştir. Yarın geliyorum, en yakınlarımızı topla, has odamızın esrarını konuşacağız. Ben de Erdem Bayazıt, Rasim Özden Ören, rahmetli Cahit Zarifoğlu gibi arkadaşları toplamışımdır.
Üstad Necip Fazıl Ankara'ya geldiği zaman çokça Akif İnan'ın Ballı Baba sokağındaki evinde misafir kalırdı. Akif Üstad geldiği zaman hemen bize telefon patlatır, Üstad geldi, sizi bekliyorum derdi. Orada çok yoğun muhabbetlerimiz olurdu üstadla. Konu tamamen ideolojikti, sanat ve edebiyat üzerineydi.
Konuşmaların istikametini, hızını, temposunu rahmetli üstad ayarlardı.
Necip Fazıl şöyle bir baktı, yav dedi, sağdan bak, 5 kişiyiz, soldan bak, 6 kişiyiz, bir dolmuşu dolduracak sayıya ulaşamadık.
O özel dünyada sanat ve düşünce bağlamında bir araya gelmiş insanların birbiriyle hasret gidermesi olayıdır. Dolayısıyla bu insanlar birbirlerine daha çok açtırlar ve bir anlamda da birbirlerini besleyen önemli unsurlar oluyor.
Neredeyse bütün dünyaya ulaşan bir sanatın, bir edebiyatın, bir şiirin öncüsü oldular.
Liseyi bitirdikten sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başladım. Bir süre devam ettikten sonra ara verdim. Nuri abinin ricası üzerine tekrar başladım. Ancak 1972 yılında mezun olabildim.
O son sınıftı fakat sınavlara girmiyordu. Sebebi divan şiiriyle ilgili hocasıyla sen beni imtihan edemezsin. Biz beraber ben seni imtihan edeyim dediği için kaç sene sınavlara girmedi. Ben mezun oldum. 71'de o halen hoca değiştikten sonra 71-72'de mezun oldu.
1965 yılında Türkçe öğretmeni Sevim Hanım'la evlendim. Bu evlilikten kızım Banu dünyaya geldi.
Şimdi eşiyle Akif'in bana yazdığı bir mektuptan öğrendiğim kadarıyla bir edebiyat dergisindeki yazışmalar veya tartışmalar dolayısıyla tanışmışlar. Bir gün bir mektup geldi. Zübeyirciğim, biz bir dergi vasıtasıyla bir hanım kızla tanıştık. Birçok noktalardan birbirimizle bağdaşıyoruz. Nasip olursa evlenmeyi düşünüyoruz. Bir de senin görmeni istiyorum. Gör, bana kanaatlerini yaz diye adını soyadını yazmış. Oraya gittik ve Sevim Hanım'la tanıştık. Yani Akif'in eşini ben Akif'in görmesinden önce görmüş oldum.
1969'da Edebiyat Dergisi'ni çıkarırken yerli düşünce diye bir slogan edinmiştik kendimize. Bu lafın icatçısı Nuri Pakdil'di. Yerli düşünceden muradımız kendi uygarlığımızdı.
Edebiyat Dergisi'ni çıkarmaktan amacımız Batı düşüncesini, Batı ideolojisini kabul etmediğimizi, bunun karşısında yerli düşünceyi öne çıkarttığımızı, onu önlediğimizi açıkça deklare etmekti.
Akif orada bugünün şiir anlayışıyla divan şiiri anlayış arasında, divan şiirinin tarzı arasında nasıl korelasyonlar kurulabileceğine ilişkin yazılar yazdı. Daha sonra bu yazıları Edebiyat ve Medeniyet Üzerine isimli kitabında yer aldı.
Edebiyat Dergisi çıktığı zaman hep beraber giderdik Nur abinin evine. Orada Edebiyat Dergisi'nin katlamasını ve abonelerini düzenlemeye çalışırdık. Ve orada mutfakta daima bir şey kaynar, bir su kaynardı. Yanında da bir sepet yumurta dururdu. Her gelen o suyun içine şeyi koyar, iki tane yumurta koyar veya bir tane yumurta koyar. Önce karnını doyurur. Ondan sonra içeri girer, çalışmaya başlardı.
Büyük Doğu ve Diriliş Dergisi'nden beslenmiş. Büyük Doğu ve Diriliş Dergisi'nden kaynaklanan beslenme kaynaklarından aldıkları özü yerli edebiyatı savunarak yeniden ortaya koymuşlardır. Yeni bir şekilde, yeni bir sesle ortaya koymuşlardır. Edebiyat Dergisi bu anlamda önemli bir işlev yerine getirmiştir. Başlangıçta olan bu düşünce Mavera ile de devam etmiş.
Başta Nuri Pakdil olmak üzere Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören toplandık. Dünya görüşü aynı olan bu arkadaşlar edebiyatımızda yeni bir akım başlattılar. 1976'da kurmuş olduğumuz Mavera dergisi bu işi çok ileri noktalara taşıdı.
Mavera dergisinin kurulması sırasında çok büyük tartışmalar yaşadık. Daha sonraki görüşmelerde, konuşmalarda filan bu dergi madem bir zarurettir, artık edebiyat da çıkmıyor. Bu dergiyi çıkaralım kararı verildi ve dergi çıkarıldı.
Mavera kuşağı Anadolu insanının sanatta sesi olmaya çalıştılar. Onlar şiiri Necip Fazıl'ın dediği gibi iman için bildiler. Bir edebiyat dervişi olmak için gayret ettiler.
İslam ülkeleriyle son derece geniş ve sıcak bağ kurma konusunda talebi vardı, arzusu vardı Mavera Dergisi ve yazarlarının çıkışta. Ve bunda da başarılı oldular.
Ve bir sofra gibi sersem önüne yerli düşüncenin ürünlerini, insanı kirleten heykeller gördüm, güneşi karartan kıyamet gibi. Ey yolda kaybolan, ezilen haber, aşarak zamanı yenile çağ.
Asıl göz ağrım şiirdir benim.
Mavera kuşağı edebiyat kuşağıdır, 68 kuşağıdır ama farklı bir 68 kuşağıdır, farklı bir edebiyat kuşağıdır. Onlar hiçbir zaman sağ, sol kutuplaşmalar içinde yer almadılar. Sağ ve solun dışında, dışında değil, üstünde yer aldılar. Onlar ne sağda ne solda olmayı değil, bir adım önde olmayı amaçladılar, hedeflediler. O yüzden de bütün dünyayı kucaklayan bir edebiyat anlayışları vardır.
Akşamlar güvercin gibi gelirdi yeniden güçlenen gençliğimize. Günleri bir nakış gibi önerdin. Umut bir zırh gibiydi omuzlarında. Çağ kurtarmanın bir eylemidir. Çağ dışı görülen ilgimiz bizim. Bu şiir benim sanattaki zıplayışımın ilk örneği. Pakdil'den hemen bir mektup geliyor. O ne şiir öyle, güzel, yer yer olağanüstü diye yazıyor.
Akif İnan'ı asıl anlamı kılan divan şiirini olduğu gibi aktarmak değil. Bu çok çok önemli. Divan şiirindeki mazmunları, o kalıp sözleri, o allegoriyi Akif İnan yeni bir nefesle, yeni bir sesle, yeni bir solukla yorumlamış. Ve o divan şiir metaforlarını çağdaş Türk şiirle mezedebilmiş, barıştırabilmiş nadir şahsiyetlerin biridir.
Olayların kuşatması altındaysanız, bir yoğun hüzün ağmaktaysa üstünüze, günler, saatler bunalımın otağını kurmuşsa içinizde, sıkıntı bezirganı haraca bağlamışsa sizi, acizden başka sermayeniz kalmamış gibiyse, dualar yüreğinizin semtine uğramadan çıkıyorsa ağzınızdan, kendi sesiniz bile yabancı düşüyorsa kulaklarınıza şiir okumalısınız.
Akif İnan'ın şiiri ile ilgili olarak bizim Kur'an'ın dil ve üslubunun bir şekilde yansıdığını görmek mümkündür diye düşünüyorum.
Gelenek düşüncesine çok bağlı olmasına rağmen o geleceğe bakar. Yunus'un bugün okunuyor olmasının temel nedeni nedir? Onun bir tarafıyla yani düşünce sıkılığı bakımından İslam düşüncesine bağlı olması fakat ifade ediş, anlatış bakımından evrensel oluş, geleceğe bakışıdır.
İşte bu çerçevede Akif İnan'ın divan şiirini bırakmadan günümüz duyarlılığına uyarlanmış, onu da kuşatıcı bir şiir anlayışını geliştirmesi, şiirini o çerçevede, o temelde kurması önemlidir.
Sevdayı bir deli gömleği gibi ansızın giydirdi gözlerine. Gömdüm gözlerini bulutlarına, bir yangın alanı oynatmış. Yollarına çıkıp yakarsam sana, rüya olup girsen uykularına. Bu çılgın duvarlar boğmazsa beni, gün olur giderim bulutlarına. Uykumu çarmıha gerdi sular, çoğalır sesini tedirgin. Ey kaynar sulara yol alan aklım, kalbime yönelen yaydın. Ruhumu emziren bulutlar nerede? Rüzgarlar nerededir kuşların yolu? Kül ol ufkumun bahar çarşısı. Ağlandım deli çıkmazları.
Divan edebiyatını bildiği gibi, hakim olduğu gibi, halk şiirine de hakim. Bunu nereden anlıyoruz? Bir gün İstanbul'da Rasim Özener'in ziyaretine geldiğinde Yenikapı civarında bir yere oturduklarında Rasim'ciğim sana şiir okuyayım mı diyor. Ve Ahmet Haşim'in bütün şiirleri neredeyse ezbere okuyacak kadar Ahmet Haşim'i bilen birisi.
Bir diğer taraftan İslami düşünce geleneğine çok sıkı bağlı olduğu halde bunu kendi imgelerinde veya şiirinde, sanatında bayraklaştırmaz. Yani böyle çok somut insanların gözüne sokacak bir nesne haline, bir duruma dönüştürmez. Bunu içselleştirir. O içselleştirme sonucu özümseyerek dışa vurduğunda çok naif bir şiir olarak ortaya çıkar.
Benim sevdiğim şiirdir. Şiirin iyileridir. Cins şiirlerdir. Cins şiirlere vurgun biriyim. Bu cins şiirlerin birçoğunu da divan şiirinde bulduğumuz bir gerçektir.
Çamlıca'ya götürmek istedim. Tam güneşin batışına denk gelecek şekilde Çamlıca'ya çıktık. Orada çay falan hazırlattırdım. Yiyecekler falan hazırlattırdım. Çamlıca'dan güneşin batışını izlerken biraz dedim yürüyelim. Ondan sonra bu biraz yürüme hadisesi İstanbul'la ilgili şiirlerin söylenmesine döndü. İstanbul'la ilgili ne kadar şairin şiiri varsa, ne kadar şair şiir yazmışsa, bir buçuk saat devamlı bu şiirler okudu bana, ezberden okudu. Bir ara durdum, Akif abi dedim, bu kadar şiiri nasıl ezberledin dedim. Şöyle bir baktı, onun çok böyle etkili bir bakışı vardı. Ben dedim, hiçbir şiiri ezberlemem. Şiir güzelse aklımda kalır, ortam güzelse dilimin ucuna gelir dedi.
Paramparçayım, gel sen ona beni. Topla eski aynalardan eski gölgemi. Göçebe ömrümü bağla zamana. Dağılsın içimin karıncaları. Bir uyku bölmezse anılarımı korkarım. Çıldırtır bu hayal beni.
Gene bir radyo konuşması için Atilla Maraş bizi götürmüştü. Orada fırsat bu fırsat deyip kitabımı takdim ettim. Ben Nurettin Durman dedim. Abi kitabımı uzattım, kitabı aldım. Öptü, yani yüzüme baktı, öptü kitabı, alnına koydu. Öyle bir huyu vardı. Ben sonra onu hep taklit ettim yani. Şimdi hemen yani unutmasam ilk aldığım kitap, bana hediye edilen ilk kitabı öper alnıma koyarım yani. Onun güzel bir hasret olarak gördüm yani.
Biz Akif'le yürüyerek Cağaloğlu'ndan Kumkapı'ya kadar, Yenikapı'ya kadar yürüdük. Kahveler vardı, çay bahçeleri vardı. Oraya oturduk. Ahmet Haşim'den bir şiir okudu. Gayet de güzel okuyor tabii. Aruz'un hakkını vererek, Aruz'un vurgularının hakkını vererek okuyor. O şiiri okudu, bitirdi. Bir daha ister misin dedi, isterim dedim. Böylece aşağı yukarı 25-30-40 şiir okudu. Hatta diyebilirim ki o çay bahçesinden ayrıldığımızda artık güneş batmış, hava kararmıştı. Haşim'in bütün şiirlerini okumuş durumdaydı.
Elleme uyusun.
Ben ki yeryüzüne adım ağlı, dolandım cezveyle yolculuğumu bekledim doğacak ufuklar gibi. Size bir mirastır iniltiledim. Sevdalar, coşkular ve gözyaşları yol bulsun içlerde yankılar gibi.
Bir başka gündeme getirmemiz gereken özelliği de şahsiyet olarak tasavvufi bir kimlik içinde yoğrulmasıdır. Şair Akif İnan'ın kimliğini, karakterini oluşturan ve onun bir münevver kimlik içinde, toplum içinde yer almasını etkileyen faktörlerden birisi tasavvufi kimliği dışarıdan bir kültürel olgu olarak değil, bizatihi içeride yaşayan bir kimlik olarak yaşamasıydı. İnandığı değerler sistematiği her şeyden önce tasavvufu da şahsiyetli, efendim bir duruş barındıran canlı bir model olarak yaşamayı öngörüyordu.
Daha sessiz, daha derinden gitmeyi seven bir şiiri vardı. O yüzden tasavvufa çok ilgi duyar, çok sevdi, gönül ustaları vardı.
Çağ mahkemeleri hüküm vermiştir. Hayallerim bile hep suçtur diye. Ben yürürüm, yollar bitmez benimle. Ben dururum, hüküm durmaz hakkında. Geldim, gidiyorum ben mahzun şarkı. İncisi içinde bir midye gibi. Birkaç er kişiyi bulsa da gönlüm, rehine bıraksam miraslarım. Giydiğim toprağa ağzım. Razı, rahmet bulutları varisi.
Akif abi gerçekten nazenin bir adamdı, zarif bir adamdı. Tavır sahibinin yanı sıra arkadaşlığı ve dostluğu konusunda son derece dikkatli ve özenliydi. Bir yolculuğumuz esnasında sabaha kadar Necip Fazıl'la ilgili anılarını anlattırmıştım. Hepsini diri diri bütün kelimeleriyle falan anlatıyordu. İndiğimiz zaman ön tarafımızda oturan bir tanesi, ben dedi profesörüm dedi. Sizi dedi sabaha kadar dinledim, hakkınızı helal edin. Ondan sonra diye değerlendirdi. Sonra bizi o Tokat'a gitmiştik. Üniversitenin bir misafirhanesi varmış. Orada misafir etti. Bir odada iki tane yatak var. Biz ayaktayız, yorgunuz. Ondan sonra bekliyor ki Yusuf hangisini tercih eder yatarsa, orada oturursa ben de öbürüne tercih edeyim. Ben de inat ettim. Bakayım dedim bunun nezaketi, zerafeti ne kadar sürecek. Ayaktayız ikimiz de. Konuşuyoruz, laf uzatıyoruz falan. O bekliyor, ben bekliyorum. O bekliyor, ben bekliyorum. Mübalağasız söylüyorum. Yarım saate yakın ayakta bekledik. Sonra benim belim ağrıdı. Akif abi dedim, ben daha buraya kıvrılıyorum. Ondan sonra ben yoruldum dedim. İsterseniz siz siz de buna dedim yatın falan dedim. Yine o mahcup gülüşünü ifade eden bir şey değerlendirildi.
Öğretmenliği çok sevdim. Duygu ve düşüncelerimi ifade etmek, öğrencilerimle fikir alışverişinde bulunmak benim için çok değerliydi.
Uşak Mimatik Lisesi'nde öğrencisiydim. Edebiyat ve kompozisyon dersine bize geliyordu. Akif Hoca kapıdan girdiği zaman dik şöyle sürekli hiç yere baktığını hatırlamam. Sürekli ufuklara bakar. Bizimle de geldiği zaman hitap tarzı öteki öğretmenlerimiz gibi böyle bağırıp çağıran ve militarist bir öğretmen tipi değildi. Onları nasıl ve ne şekilde bulundukları yerden daha ileriye, daha yükseklere götürmeye, ulaştırmaya, yükseltmeye çalışan bir insan, bir öğretmendi.
Bu ülkenin insanları hiçbir ülkenin insanından geri değildir.
Larına tercüman olacak bir meslek kuruluşu olarak kendimize yer belirledik. Bunda da asla...
Bu ülkenin insanları hiçbir ülkenin insanından geri değildir ve kendi toprağında özgür yaşama, istediğine inanma, düşünme, istediği gibi örgütlenme konusunda hiçbir haktan mahrum tutulmaması lazımdır.
Akif İnan'ın bir de tabii sosyal bir tarafı var. Mesela eğitim bir sendikasının kurucu genel başkanı olması, sosyal hayatta yer alması, meydanlara çıkması, insanlara hitap etmesi de bir diğer özelliği.
Şair dostları, Akif sen niye sendikayı seçtin? Niye sendikayı gidiyorsun? Senin gibi adamın daha çok yazması, daha çok şiir yazması, daha çok anlatıyorlar. Hayır, o yazmaktan daha çok yaşamayı, yazılmış olanları hayata dönüştürmeyi tercih ederek 1992'de eğitim bir seni kuruyor. 95 yılında da memur seni kuruyor ve 11 sendikamızın kuruluşuna da öncülük yapıyor.
Sanatın yanında bir takım hayatın başka yönleri veya düşüncenin, dünya görüşünün başka yönlerinin de yapılması gerektiğinin örneklerini görürüz.
Soyundum çileye dönmemesine, bilendim ışıktan gözyaşlarını. Acılar umudu buldurur bize, bir zırha büründüm bıçağa karşı. Edep senin, sabır benim derimdir, askerler üretir sessiz ve derin. Bayrağa dönüşen alnımdır şimdi, ellerim ağların mahşer makası. Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, gökleri insanın ortak tanrısı.
Sendikacılığın çok önemli bir hareket olduğunu, bir aksiyon olduğunu, fikirlerinin, düşüncelerinin uluslararası boyutta nemat bulması açısından çok kıymetli olabileceğini, bunun çok doğru bir platform olduğunu, özellikle eğitim camiasının, memur camiasının bu anlamdaki şeylerin yetişmesi açısından çok önemli bir manevra etkisi yapabileceğine inanıyordu, biliyordu.
Bir düşünce, o düşünce hareketi bir besleyicilik de getirmiş oluyor. Yani onun ardıları bugün bir hayli geniş bir alana yayılmış bulunuyorlar.
Milletten kıskanılan hakların tabii insan hakları olduğu ortada. Bunlara karşı çıkış, ulusa karşı çıkıştır. Ulusun dayanmış olduğu değerlere, yargılara karşı çıkıştır. Halkımız artık haklarına sahip çıkma konusunda geçmiş dönemlere oranla çok daha olumlu bir bilinç düzeyine gelmiştir.
14 Şubat'ta sendikayı burada 14 dava öncüsüyle kuruyor. Mart'ta bize mektuplar gelmeye başlıyor. İşte bana gelen mektuba baktığımızda Ahmetcan sendikayı kurduk. 10 binler akın akın işte sendikamıza üye oluyorlar çağrısını yaptığında siz İstanbul'da bu mektubu aldığınızda zannediyorsunuz ki bütün iller gelmiş, sadece İstanbul geri kalmış. Daha sonra bütün il başkanlarıyla teşkilatlanma yapıp başkanlar oluşup bir araya geldiğimizde aynı tarihlerde bütün illere aynı mektubun gittiğini görüyoruz.
Bir şair neden sendikacı olur? Buna en güzel cevabı üstadım vermişti. Ben şiirimin hedeflediği iklimi bulabilmek için bütün bu faaliyetlere katlanıyorum.
Akif İnan kaleminden ziyade kalemlerin yazdığını eylemle hayata döndürmeyi seven bir liderdir. Onun için sendikacılığı her eylem yeniden diriltir beni sözleriyle, nehirler düşlerim göl kenarında sözleriyle bütünleştiriyor.
Kendisi sağı da solu da devamlı derleyici bir yön gösterici idi. Çok sosyal biriydi. Hatta Gazi Üniversitesi hocayken bütün çatışmalar olduğu sürelerde dersine hem MHP grubu Türk İşçiler hem devrimciler birlikte sınıfı doldururlardı.
Bütün görüşlerden insanların olmasına orada çok gayret ettik. Hatta sendikalar şubelerde yetki verirken temsilcilik falan kurmak istediğimiz zaman veya orada birisine yetki belgesi vermek istediğimiz zaman bu insanların özellikle bir düşüncede, aynı düşüncede, aynı değerlendirmede olmasını engellemeye çalışırdı. Yani siyasi misyonu ön plandaysa, siyasi özellikler ön plandaysa bunların sendikacılık yapmaması gerektiğini düşünürdü.
Bir dava adamı, bir aksiyon adamı belki de bu sendikanın kuruluşunda bana göre seçilmiş en uygun isim oydu. O idi ki şu anda Türkiye'nin elhamdülillah en büyük memur sendikası Akif İnan atmış olduğu o tohumla kuruldu.
Bitirip şu kara kuru ekmeği göç etsem diyorum yar ellerine.
Gövdemi kurşunlar sererse yere, kırgın bakışların değdi. Ve ölüm konuğum olduğu zaman duyduğum vicdanın ayak sesi. Ellerine sarın kalbimin içi, o ayla boyanmış nar ellerini. Bahar ellerine giydir düşleri, göksel şarkıları sar ellerine. O kar ellerine, yar ellerine, deme sabah akşam var ellerine. Rüzgar mı, asker mi biçti yolunu? Önümde kaç engel var ellerine. Bitirip şu kuru kara ekmeği göç etsem diyorum ya ellerine.
Bir soğuk algınlığı zannettik hepimiz. Hatta o gün ateşi vardı, hepimiz yanındaydık.
Filmlerine baktık, tahlillerine baktık ve maalesef akciğer kanseri olduğunu tespit ettik. Yemin ederek söylüyorum, ne bir korku, ne bir endişe, ne bir telaş, ne bir üzüntü, ne bir hüzün. Gözüm onda, ifadesinden bir şeyler çıkarabilir miyim diye bakıyorum. Hiçbir telaş yok, hiçbir kaygı yok.
Yalnız kaldığımızda gidip yanına konuşmak istedim. Bence duyuyordu, ben öyle hissediyordum, konuşamıyordu. İşte kendisini çok sevdiğimi, İnşallah sabrederse mükafat kazanacağını söyledim kendisine. Hani sonra da dedim ki elimde olmadan, hani baba sen ölürsen ben ne yaparım filan dedim kendisine. Biraz şey oldu orada, boş bulundum, üzdüm. Ondan sonra inşallah iyileşeceksin baba dedim. Sonra işte hepimiz seni çok seviyoruz, iyi ki buradasın dedim. Ondan sonra babacığım duydun mu bunları dedim. Hani gözünü şöyle yaptı, şöyle yaptı ve kendisini zorlayarak hani herhalde gözünden böyle yaş geldi gibi hissettim ben. Orada çok kötü oldum. Hani ben o kareyi hani hiç unutmuyorum.
Aylarca kapının önüne çıkamadım. Neden diyeceksin? Yani ciddi olarak söylüyorum. Ben zannediyorum ki üstümde elbisem yok.
Bir ana taş, kilit taşı yıkılmış ve bina biraz sonra üzerine çökecek hissi vardı.
Gittin. Yarım kaldı mutluluk. Zümrüdü anka kuşunun kanatlarında. Bir çınar ağacı göğe açar dallarını. Yalvarır Yaradan'a ve her gün bir yaprak düşer, ben düşerim. Bir ağıt getirir kokunu, avuçlarına doğru sığınır sesin. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, gözlerinde destan görürüm, gözlerinde yanar kalbin, ölürüm. Babaları bekleyen bir rüyaya saklanır yetim çocuklar, her şey yetim, kimsesiz çocuklar. Ardında bekler Kaf Dağı'nın, sığınır rahmet bulutuna, üşürüm.
Dedemin vefatından sonra bir akşam namazı için bir camiye girmiştik arkadaşlarla. Yaşlıca bir amca gelip bize siz ne yapıyorsunuz, nerede okuyorsunuz diye birkaç soru sormuştu. Ben de soyadımı söyleyince Mehmet Akif İnan neyiniz oluyor demişti bana. Ben de benim dedem olur demiştim. Belki kendisi başka bir görüşün, başka bir davanın insanıydı ama şunu söyledi. Dedeniz benimle aynı yolda olmasa da, aynı davada olmasa da gördüğüm en mert, en delikanlı ve en yiğit insanlardan biridir.
Dedem büyüklere karşı saygılı olmamızı çok önem verirken aynı zamanda ezilmememizi de söylerdi. Bunu zaten bu duruşu ondan öğrendik. Hakkı savunmayı, haksızın yanında olmayı. Mesela bir gün anneme gidip sormuştum. Demiştim anne Cennet'in telefon numarası ne demiştim. Böyle şaşkınlıkla yüzüme baktı. Neden kızım dedi. Dedemi arayalım dedim. Onunla konuşmak istiyorum dedim. Tebessüm etti. Gözleri doldu. Tabii ben anlamamıştım neden öyle olduğunu. Ama cevap vermemişti.
Destanlar yayılır mezarımızdan.
Çok samimi, çok dürüst, çok babacan.
Akif abi bir dost, bir sevgiliydi.
Mehmet Akif İnan bir dava adamıdır. Mehmet Akif İnan tek başına bir ümmettir.
Tam anlamıyla saf bir inancı taşıyan, içinde taşıyan bir insandır.
Yunus gönüllü, son derece yardımsever, gerçek bir Anadolu insanı.
Bizim tevarüz ettiğimiz kültür ve medeniyetimize ilişkin derin kavrayış sahibi bir kişilikti.
Ey beyaz ela, bir 10 yıl öncesi uzakta diye bu yanlış düzeni sürdürmek neden? Sanma mesafeler koparır beni ve yıllar eskitir birliğimizi. Bir gecelik bir uyku gibidir zaman, yıllarca sürse de ayrılığımız. Mani olunmuş bir adam direnir durur, utanır ve korkar kefenlenmekten. Zamanımı çalan bir kuru ekmek durur yüreğimde bir kurşun gibi. Bir adım atarsak kafes kırılır, belki birden erir zincirlerimiz. Ey uyku, ey anne gel kurtar beni, ezildim aklımın hesaplarında. Ey anne, ey uyku, ey beyaz ela, bir çılgınlık bulsam, kurtulsam yahut. Sazdan bir yapıya dönüştü birden, çürüyen bu kentin apartmanları. Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın. Yokluğun içimde duvarlar örer, nasıl kan toplanır gülüşlerinde.
Kalbim Benim Has Odam. Mehmet Akif İnan. Bir şair, bir düşünür, bir eylem adamı. Hazırlayan Özkan Ozan, Yağmur Nazik. Senaryo Şirin Sümer, Özkan Ozan. Seslendiren Osman Orkun Kara. Müzik Bora Ateş Yakan. Kurgu Ahmet Osan, Melda Alpay, Sertaç Çokoy.